げにく。
Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba, Yeni Gün programından sizlere sesleniyoruz. Türkiye'de saatimiz 9.05'i gösteriyor. Programı sizler için Özlem Öztaş hazırladı. Teknik Masa'da Ali İhsan Yıldız ve mikrofon başında ben Funda Erdoğan. Tüm dinleyicilerimize sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün diliyoruz. Ve hemen bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı paylaşıyoruz. Çift 090 312 463 34 19 ve yine çift 090 312 463 34 21. Türkiye'nin Sesi Radyosu artık kendi sayfasında. Türkiye'ninSesiRadyosu.com adresinden radyonuzu dinleyebilirsiniz. Elektronik posta adresimiz ise şu şekilde tsryenigun@trt.net.tr. Facebook adresimiz ise şu şekilde yenigun.tsr. Twitter adresimiz ise tsryenigun. Sayın dinleyicilerimiz, her zaman olduğu gibi bugün de gazetelerde öne çıkan başlıkları öncelikle sizlerle paylaşacağız. Gazete manşetlerine kısaca bir göz atacağız. Ardından Ankara gündemini öğrenmek için TRT muhabirine bağlanacağız. Daha sonrasında Yeni Gün'de gazetelerde öne çıkan başlıkları değerlendirmek için Yeni Şafak muhabiri Kıymet Sezer Güngör'le bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Hemen ardından dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu'yla da bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğiz. Dış basında yer alan manşetler üzerine değerlendirmelerde bulunacak kendisiyle. Ve programımızın son bölümünde ise İran'da yaşanan gelişmeleri konuşacağız. İran Başkan Vekili Doktor Hakkı Uygur'la. Yeni Gün başlıyor. Sayın dinleyicilerimiz, Yeni Gün programı devam ediyor. Gazete manşetleriyle başlıyoruz. İlk gazetemiz Hürriyet gazetesi. Hemen manşetine bakalım. Bu iş ne zaman bitecek diye sormuş. Hürriyet gazetesi herkesin cevabını merak ettiği koronavirüsten ne zaman kurtuluruz sorusunu bilim kurulu üyelerine ve uzmanlara sormuş. Halk kurallara uyarsa Mayıs sonu, Haziran başı görüşünde birleşmiş uzmanlar. Bir diğer haberle devam edelim. Hürriyet gazetesinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kabine üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüşmüş. Hızlı test kitini Erdoğan'a anlattı diyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Erdoğan bakanlardan koronavirüste gelinen son durum hakkında bilgi aldı. Sağlık Bakanı Koca, Çin'den satın alınan ve koronavirüs testini 1 saatten 15 dakikaya indiren kit hakkında bilgi verdi. Koca, bu test kitiyle ilgili 50 bin hızlı PCR kiti de geliyor, bağlantı yaptık, parasını ödedik dedi Erdoğan, hayırlı olmasını diledi yazıyor. Evet, son haber, koronavirüsten ölüm, 44 hasta, 1872 yeni vaka. Türkiye'de dün 7 kişi daha koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Virüs 8 günde 44 can aldı yazıyor. Bu arada Avrupa ve ABD'de ölen Türklerin sayısı da 27'ye yükselmiş. Dün yapılan 3952 teste 343 yeni tanıyla birlikte hasta sayısı 1872'ye ulaşmış. Evet, hemen Hürriyet gazetesinin sürmanşetiyle bakalım, devam edelim. Rahatlatan erteleme yazıyor. Koronavirüsün ekonomideki etkisini azaltmak için 16 sektöre 6 ay vergi ertelemesi geldi. Bu ertelemeden 1.9 milyon gelir vergisi mükellefi yararlanacakmış. Faaliyetleri durdurulan işletmelerin yanı sıra çiftçi, terzi, manav, avukat, mali müşavir, mimar, mühendis, eczacı, doktor, dişçi, veteriner, sanatçı gibi mükellefler de ertelemeden faydalanacak. Ayrıca 65 yaş üstü mükellef ve muhasebeciler de beyannamesini yasak kalkınca verecekmiş. Evet, bir diğer haberle devam edelim. Yarı yarıya yolcu aralıklı oturma diyor. İçişleri Bakanlığı'nın toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesi genelgesi de yürürlüğe girdi. Tüm Türkiye'de trafik polisleri şehir içi ve şehirler arası araçlarda sıkı denetimler yapıyor. Yolcuların oturma düzeninin temasını engelleyecek şekilde olmamasına dikkat ediliyor. Denetim yapan ekipler ayrıca hijyen şartlarına uyulması için araç çalışanlarını da uyarıyormuş. Hürriyet gazetesinden aktaracaklarımız bu kadardı. Yeni Şafak gazetesine geçiyoruz. Evet, Yeni Şafak gazetesinin manşeti şu şekilde: "Kararlı olacağız, başaracağız" yazıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs tedbirleri dolayısıyla. Mini kabine toplantısını telekonferansla yaptı. Tüm kurum ve kuruluşların çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve adımların eş güdüm içerisinde atıldığını söyleyen Erdoğan, "Bu konuda kararlı olacağız, bu işi götüreceğiz" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, esnek çalışma modelinin 2011'de çıkarıldığını, 9 yıl sonra yeniden uygulamaya koyulduğunu hatırlattı. Erdoğan ise özellikle ihtiyaç duyulan ürünleri yurt dışına çıkaranlar olduğunu belirterek "bu işin hesabını sorarız" demiş. Yeni Şafak gazetesinin sürmanşetinde ise şöyle yazıyor: "Avrupa yaşlıları ölüme terk ediyor. Covid-19 salgınında ölü sayısının 2694'e, hasta sayısının 7000'e ulaştığı İspanya bir skandalla sarsılıyor. İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, askeri acil duruma bağlı birliklerin huzur evlerine düzenlediği baskınlarda yaşlı insanların ölüme terk edildiğine tanık olduklarını söylemiş. Ve Yeni Şafak gazetesinden bir haber daha paylaşalım. "Olimpiyatlar bir yıl ertelendi" yazıyor. Dünya tarihinde bir ilkmiş. Uluslararası Olimpiyat Komitesi 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelendiğini açıklamış. Yeni Gün programı devam ediyor. Sabah gazetesinin manşetiyle devam ediyoruz. Bilim kurulu ne diyorsa o diyor. Evet, elektrik ve doğalgaz kapanmaz diyor Sabah gazetesinde de. Farklı bir habere yer verelim. Fuat Oktay'a doğalgaz ve elektriğin borcundan ötürü kesilmesi söz konusu olamaz diyor. Burası sosyal bir devlet. Faturaların ertelenmesi faydalı olur. Ayrıca bazı ürünleri yurt dışına kaçıranlara, bu ürünleri ülkemize fahiş fiyatlarla satanlara hesabını sorarız demiş. Ayrıca bilim kurulunun kararları, evet, tatilin uzatılması ile ilgili bir tavsiyesi sorulmuş. Tatilin uzatılmasına fayda var diyorsa ona uyalım, ama bir hafta yeter diyorsa ona uyalım demiş. Çünkü işin ehli onlar diyor Başkan Erdoğan. Evet, başka bir haberle devam edelim Sabah gazetesinden. Sağlık Bakanlığı, Çin'den alınan koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı diyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Ankara'ya ulaşan ilaçların gece saatlerinde ambulans uçaklarla 8 saat içinde 40 şehre dağıtıldığı belirtilmiş. Sabah gazetesinden de aktaracaklarımız bunlardı. Evet, ve son olarak Milliyet gazetesine bakıyoruz. Milliyet gazetesinin manşeti şu şekilde: "Koronavirüs mücbir sebep" diyor. Koronavirüs 16 sektör ve serbest meslek erbabı için mücbir sebep sayılacak. Bu alanlarda faaliyet gösterenlerin vergileri 6 ay ötelendi yazıyor. Evet, farklı bir haberle devam etmek istiyorum. Milliyet gazetesinden 3 milyar insan sokağa çıkmıyor dünyada, ama salgına karşı yapılan çağrılar sonucu dünyada yaklaşık 3 milyar insan evine kapandı. Covid-19'un çıkış noktası Çin'in Hubei eyaletinde karantina kalkıyor. Ölümlerin arttığı İran'da ne yazık ki 6 yaşındaki bir çocuk da hayatını kaybetti, ama Çin Seddi yeniden ziyarete açılıyormuş sayın dinleyenlerimiz. Milliyet gazetesinde de böyle diyor ve Fatih Terim'le ilgili bir haber var. Ona da yer vermek istiyorum. Tek şikayeti hafif öksürükmüş. Covid-19 testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmadığı bildirilmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdurrahim Şükran Albayrak çiftiyle Terim'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Evet, ve son olarak Milliyet gazetesinde şöyle bir haber var. Ne yazık ki bunu da paylaşmak istiyorum. Ankara'da sokağa çıkan 80 yaşındaki İhsan Yavaşça'yı polis gibi davranarak videoya çekip sosyal medyada paylaşan MT'ye 15 gün ev hapsine çarptırıldı. Ayrıca haftada 2 gün huzurevini ziyaret edecek. İstanbul'da da bir yaşlıya maske takıp kolonya döken bir kişi gözaltına alınmış. Ne yazık ki böyle haberlere de rastlıyoruz sayın dinleyicilerimiz. Gazete manşetlerinden sizlere aktaracaklarımız bu kadardı. Yeni Gün programı devam edecek.
Ankara'da gündemde neler var?
Ankara gündemini öğrenmek için TRT muhabirimiz Rasim Kılıç'a bağlanıyoruz. Merhaba Sayın Kılıç.
Merhaba Funda, günaydın, kolay gelsin.
Çok teşekkür ediyoruz. Hemen Ankara gündemini soruyoruz size. Neler var bugün?
Tabii siyaset ağırlıklı değil de sağlık ağırlıklı bir gündem olduğunu söylemek mümkün. Özellikle son bir haftadır koronavirüsle ilgili tedbirler masada ve bununla ilgili gündem başlıkları ön plana çıkıyor. Gözler Bilim Kurulu'nun toplantısına, Koronavirüs Bilim Kurulu bugün yine toplanacak. Ancak bugün toplantıya eğitimciler de katılacak. Koronavirüs Bilim Kurulu'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da yer alacak. Saat 13.30'da başlayacak toplantı. Uzun bir toplantı olması öngörülüyor ki 19.30'a doğru da her iki bakan kameraların karşısına geçecek ve ortak bir açıklama yapacak. Tabii Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da toplantıya katılması aslında içeriğiyle ilgili önemli bir ipucu veriyor. 23 Mart itibariyle 2 gün önce uzaktan eğitim başlamıştı. Henüz ne zaman sona ereceği ve okulların ne zaman açılacağı belli değildi. İşte bu toplantıda belki de bir uzatılma, tatilin uzatılması kararı, uzaktan eğitimin biraz daha uzun olması kararı çıkabilir veya okulların ne zaman açılacağına dair bir karar öngörülebilir bu toplantı sonrası. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bugün gündeminde koronavirüs olacak. Saat 10.30'da saat 11'de Anadolu Ajansı ve TRT'ye özel bir röportaj verecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeminde de koronavirüs tedbirleri olacak. Mecliste mesai devam ediyor bir yandan torba tekliflerle ilgili. Dün gece saatlerine kadar süren bir genel kurulda görüşme vardı. Kısa çalışma ödeneği, çek ve sicil affı, emeklilere en az 1500 lira maaş başlıklardan biriydi. Özellikle koronavirüse yönelik 100 milyarlık destek paketiyle ilgili yasalaşan maddeler vardı. Bugün saat 14'te Meclis Genel Kurulu yeniden toplanacak ve ekonomik önlemlerle ilgili paketi, torba teklifleri görüşmeye devam edecek diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
Evet, TRT muhabirine çok teşekkür ediyoruz. Yeni gün devam ediyor.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
COVID-19 adıyla bilinen yeni koronavirüs, insanda solunum yolu hastalıklarına yol açan bulaşıcı bir hastalıktır. Kuluçka süresi 2 ile 14 gün arasında değişmektedir. Bu hastalıktan korunmada kişisel hijyen kuralları çok önemlidir. Bütün korunma kurallarına rağmen kendinizde veya yakınlarınızda yüksek ateş, öksürük, halsizlik ve nefes darlığı gibi belirtiler görüyorsanız derhal bir sağlık kuruluşuna başvurun. Unutmayın, bir insanın sağlığı yüzlerce insanın sağlığını etkileyebilir.
Yeni Gün programının bu bölümünde gazetelerde öne çıkan başlıkları değerlendirmeye devam ediyoruz. Yeni Şafak muhabiri Kıymet Sezer Güngör'le bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Beraber öne çıkan başlıklara bakacağız. Merhaba Sayın Güngör.
Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Evet, gündemimizde neler var, nelerle başlayalım? Konumuz sağlık tabii ki, değil mi? Öne çıkan başlığımız her zaman olduğu gibi.
Evet, kesinlikle. Şimdi bildiğiniz gibi hepimiz koronavirüs konusunda ciddi bir teyakkuz yaşıyoruz. Hepimiz evlerimizdeyiz, kendimizi karantinaya aldık. Biz de öyle. Gazetecilik de bu kolay bir şey değildir. Hoş televizyoncu arkadaşlarım. Biliyorsunuz yayınlarına devam ediyorlar. Gerçekten zor koşullarda görev yapıyorlar. Evet. Onlara da buradan bu mesailerine, basın emekçilerinden selam gönderelim. Sağlıkçılarımızın yanı sıra, diğer çalışanlarımızın yanı sıra. Şimdi şöyle, bütün bu teyakkuz devam ediyor. Her gün farklı farklı önlemler alınıyor. Meclis bu konuda alınacak önlemler için çalışıyor. Aynı zamanda sürekli genelgelerle yeni halkın endişelerini giderecek, yine aynı zamanda karantinayı biraz daha pekiştirecek, daha kolaylaştıracak önlemler alınıyor. Ve bunun yavaş yavaş artık başarıya ulaştığını görüyoruz. Dün televizyonlarda vardı, bugün gazetelerde de var. Gerçekten artık birçok yer boşaldı. İnsanlar daha fazla riayet etmeye başladı. İstanbul'da meydanlarda, Ankara'da meydanlarda, Kızılay Meydanı'nın, metro altlarının, özellikle Kızılay'da en yoğun olduğu noktaların yavaş yavaş artık boşaldığını gördük. Şimdi tabii insanların bu süreçte en çok beklediği şey ilaç. İlaç ve aşı, bunun bulunması. Bütün dünya bu konuyla ilgili teyakkuz haline gelmiş görünüyor. Şimdi bu konuda ciddi çalışmalar var. Biraz her şey buna yoğunlaştı. Belki önümüzdeki günlerde de bu yönde güzel gelişmeler olacaktır diye tahmin ediyoruz. Hem Sağlık Bakanımız üniversitelere ve ilgili kuruluşlara kim ne yapabiliyorsa bu aşıyla ilgili buyurun birlikte çalışalım, her türlü sizi desteklemeye hazırız mesajını verdi. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de ilaç komutanlığıyla faaliyetleri başlattığını söyleyebiliriz. Bir ilaç seferberliği var orada. Çin'den gelen ilaçların muadillerinin yapılmasıyla ilgili ciddi bir başarı kat edildiğini açıkladı Milli Savunma Bakanımız. Biraz herhalde önümüzdeki günlerde gözümüz ilaçta ve aşıda ve bu konuda yapılan çalışmalarda olacak. Yine tabii öğrencilerimiz uzaktan eğitime devam ediyor. Bugün herhalde onlar için çok önemli bir gün. Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı ve eğitimcilerin ne karar alacağıyla ilgili biraz buna odaklandı bugün gündem. Bunu da söyleyebiliriz. Çünkü birçok yerde Nisan ayı ortasına kadar bu karantina sürecinin uzatıldığını biliyoruz. Önümüzde iki haftalık bir süreçten bahsediliyor. Henüz Türkiye çünkü bunun top seviyesini, en üst seviyesini yaşamadı. Çok kontrollü ve dikkatli gidiyor. Hafif atlatmaya çalışıyor erken alınan önlemler sayesinde. Ama yine de endişe devam ediyor. Bir yandan bununla ilgili mücadele devam ederken bir yandan endişe devam ediyor. Haliyle bu karantina süreciyle ilgili herhalde bugün daha net açıklamalar duyabileceğizdir diye tahmin ediyoruz.
Peki ekonomik gelişmeler de var, güzel evet. Gelişmeler oluyor aslında bankalardan da, devletimizden de. Bunları nasıl yorumluyorsunuz?
Ya bu önlemlerin alınması gerekiyor. Çünkü şöyle, biz bu sürece girdiğimizde, bu süreç sadece bizi değil, bütün dünya ekonomilerini gerçekten çok etkileyecek bir süreç. Hayat durdu. Yani gördüğünüzde hayat durdu.
Evet.
Bazı ülkeler borsaları kapattı. Türkiye bunu yapmadı. Yine biz ekonomi anlamında gerçekten çok kontrollü ilerledik. Çok dikkatli ilerledik. Serbest piyasaya izin verdik. Ve önlemlerimizle birlikte de en azından Avrupa'daki gibi büyük bir karantina görüntüsünü de engelledik. Evet, ekonomik açıdan gerçekten ciddi sonuçlar bekliyor. Bizi de bekliyor, dünyayı da bekliyor. Bunu göz ardı edemeyiz. Bir maliyeti olacak. Çünkü bir anda 100 milyar liralık bir paket açıkladı Türkiye. Keza diğer ülkeler de aynı şekilde. Yani başka yerlere gidecek olan bütçeler buraya artık aktarılmak zorunda. Biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı bütçesi, 2020 bütçesi çok önceden belirlenmişti. Şimdi bu bütçe aşılacak. Hani bunun başka çaresi yok. Bu bütçe çok aşılacak. Ama Türkiye'nin çok daha kolay bu konuyla mücadele edeceğini, ki önümüzdeki süreç de tabii bunu biraz gösterecek. Çünkü çok daha rahat atlatıyoruz Avrupa'ya göre, İran'a göre, diğer ülkelere göre, ki Amerika'da artık çok daha hızlı bir artış sürecine girmiş gibi görünüyor bu. Bütün ordu seferber, bütün ülkelerde ordular seferber. Harbi hazırlık durumumuzu etkiler mi, etkilemez mi? Bu tip değerlendirmelerin yapıldığı bir ortamdayız. Bir yandan devlet halkı rahatlatmak zorunda, çünkü bu beklentilerde, hani ekonominin kötüye gideceği beklentilerin de arttığı bir dönemdeyiz. Bir yandan da önlemlerin alınmaya çalışıldığı bir dönemdeyiz. Türkiye de önemli önlemler alıyor ve bu aldığı önlemlerle ilgili de özellikle insani olduğunu belirtmekte fayda var. İnsani önlemler de alıyor. Yani bu maliyetler biraz da insanların rahat atlatması için, ihtiyaçlarının karşılanması için de yapılıyor. Ve yine asgari ücretlilere asgari ücret konusunda destek, yine diğer önlemlerle işsizlik beklentisi biliyorsunuz en üst seviyedeydi. İşsizlik çok artacak, nasıl olacak? Bu konuda asgari ücret düzenlemesiyle aşıldı. Tamam, ciddi bir ekonomik maliyet beklentisi var ama bu maliyetin minimum seviyede olması için de gereken önlemler alınıyor diyebiliriz. Şunu da unutmayalım, biz özellikle turizm bizim için çok önemli bir alandır. Ama biz baktığımızda gerçekten hani karantina altına alınmamış bir ülke olarak bu olay atlatıldığında bütün bu canlı ekonomik alanlarımızın bir anda yeniden canlanmaya başladığını da göreceğiz. Çünkü Türkiye'ye dair bir korku oluşmadı. En azından turistik açıdan ya da başka açılardan herhangi bir korku oluşmadı. Ama bugün insanlar Avrupa'ya gitmeye korkuyor gerçekten. Biraz da böyle bakmak lazım. Bir maliyet olacak ama bunu minimum atlatmak için bütün ekonomi yönetimi uğraşıyor, böyle görünüyor.
Evet, tam da bu noktada aslında yorumlarınızı öğrenmek istiyorum. Kıymet Hanım, ölü sayısı 8 günde 44'e çıktı. Hasta sayısı ise 1872. Avrupa'ya kıyasla Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini nasıl yorumluyorsunuz? Biraz daha mı iyi? Nasıl?
Yani şöyle, tabii ki oran çok düşük değil. Yani hani çok düşük diyemeyin. Şimdi hani vaka sayısıyla oranlandığında bakılıyor oranlara. %1'in üzerinde, yani vaka sayısı içerisinde ölü sayımız %1'in üzerinde maalesef. Ama diğer ülkelerde bu %7'lere 8'lere çıkıyor. Çünkü gerçekten başta ciddiye almadıkları ya da dikkatli olmadıkları, mesela Roma'da, İtalya'da, Roma'da çıktığında herkes orayı terk etti ve bütün İtalya'ya yayıldı. Korona tedbirleri çok uygulanamadı ama bizde hiç yoktan erken fark edildi. Sınırlardan girmemesi için büyük bir çaba sarf edildi. Şöyle de bir şeyimiz var bizim ama onu da unutmamamız lazım. Biz yurt dışındaki vatandaşlarımızı buraya getirdik. Yani getirmekle uğraştık. Yani birçok ülke bunu da çok yapmadı. Biz yurt dışından getirdiğimiz vatandaşları, Umre'den gelen vatandaşlarımızı, öğrenciler gelmeye devam ediyorlar, birçok ülkeden gelmek isteyenler ve bunlarla ilgili tedbirler de uyguluyoruz, yurtlara yerleştiriyoruz, karantina önlemleri alıyoruz. Haliyle bizde de bunun bir maliyeti olacak. Hani ülke içerisinde olmasa dahi yurt dışından getirilenler arasında da bir riskimiz çok yüksek, bizim risk oranımız. Bunu unutmamak lazım. Düşük değil rakam. Ama erken tedbir alıyoruz ve söylediğim gibi Çin'den ilaçlar geldi. Muadilleri üretiliyor. Aynı zamanda kendi ilaçlarımızı üretmek için de, aşımızı üretmek için de biz bir yandan çaba sarf ediyoruz. Haliyle düşük değil ama en üst seviyede değil. Çok daha kötü rakamlarda görebiliriz. Ama az önce siz de okudunuz. İran'da, Çin'de mi şeyi açıyor. Bugün bir Milliyet gazetesindeydi.
Çin Seddi, evet. Tekrar ziyarete açılıyormuş.
Yani bunu yapıyor ülkeler. Mesela İran'da hala şu çağrılar yapılıyor. Yani artık seyahat yasağı getirmeliyiz. Önünü alamıyoruz bu işin diye. Ölü sayısı binlere ulaşmış ve böyle uyarılar yapılıyor hala ülkelerde. Ama biz bütün tedbirleri daha erken aldık, bunu söyleyebiliriz.
Evet.
Oran düşük değil.
Evet.
Kesinlikle değil.
Önlemleri arttırmak
daha düşük olmasıydı. Evet.
Son olarak Kıymet Hanım, İçişleri Bakanlığı'nın toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesi genelgesi yürürlüğe girdi ve bazı esnafta, eczanelerde, bazı kafelerde, hastanelerde diyelim, şeritli önlemler alınıyor. Aslında güzel gelişmeler bunlar, değil mi?
Kesinlikle güzel gelişmeler. Ya bu zaten, bu mesafeyi koruyabilseydik ilk baştan belki bu kadar ciddi sonuçları da olmayacaktı bu işin. Şimdi Ankara gibi, İstanbul gibi, İzmir gibi büyük şehirler başta olmak üzere gerçekten ulaşım şartları kolay değil. Çok insan var ve yetmiyor. Yani yetmemesi de çok normal. Bütün büyük şehirlerde bu görülüyor. Bu sadece Türkiye'ye özel bir durum da değil. Ama bunun tedbirlerinin alınması gerekiyor. Ve şu anda da bunun tedbirlerinin alınabileceği bir ortam. Çünkü sadece kamu değil, özel sektör de gerçekten karantina uygulamalarıyla, uzaktan çalışma metotlarıyla devlete ve ülkeye bu salgında büyük destek, büyük katkı veriyor. Yani toplu taşıma araçlarını kullanma oranı derken kullanan insan sayısı da azaldı bu tarz alınan önlemlerde. Haliyle buna zaten başından riayet edilmesi gerekiyordu. Belki geç bile kalındı. Ama bu uygulamalar çok önemli. Ben geçenlerde bir eczaneye girdim mesela. İki kişiden fazla alamayız dediler. Öncesinde alanlar vardı. Bu genelge çıkmadan önce de aslında bu tedbirleri almaya çalışanlar vardı. Çok önemli, daha da fazla tedbirler alınmalı belki de.
Evet, bu gelişmelerde.
Umarım daha da kötüye gitmez, ihtiyaç duyulmaz. Onu da tabii ekleyeyim.
Evet, bu gelişmelerde umut veriyor. Çünkü omuz omuza geçebileceğimiz, değil mi? Hep beraber vermemiz gereken bir sınav bu. Yeni Şafak muhabiri Kıymet Sezer Güngör'e çok teşekkür ediyoruz yorumları için. Evet, Yeni Gün programı devam ediyor.
Fuatcan Bayramoğlu'yla dış basında geçen hafta.
Soğuk algınlığına benzer bir tabloyla ortaya çıkan ve ölümcül olabilen koronavirüsü kimler için daha riskli? İleri yaşta olanlar, kanser ve bağışıklığı baskılayan hastalıkları olanlar, akciğer ve kalp hastalığı bulunanlar, diyabet ve astım hastaları. Risk grubundaysanız veya risk grubunda olan yakınlarınız varsa, hastalıktan korunmaya, hijyen kurallarına, sağlıklı ve dengeli beslenmeye özellikle dikkat edin. Sağlığınız her şeyden önemli.
Dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu hattımızda. Merhaba Sayın Bayramoğlu.
Merhaba, hayırlı sabahlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Evet, dış basında yer alan manşetleri konuşacağız sizlerle ama dünyada hemen hemen bütün gazetelerde herhalde manşetimiz aynı, değil mi? Yine koronavirüs. Evet, başka ülkelerde öne çıkan manşetler nelerdir yine bu konuyla ilgili?
Merhaba, tekrar dinleyicilerimize hayırlı sabahlar dileyerek başlayalım. Şöyle esasen bu sabah itibariyle bir son dakika gelişmesi var Amerika'da. Aslında gün içerisinde daha da çok konuşulacaktır mutlaka. Bu koronavirüs canlandırma paketi vardı, konuşuluyordu Amerika'da bir süredir. Bununla ilgili bir uzlaşmaya varıldığı yönünde açıklamalar geldi ve bugün akşam saati itibariyle bir oylama olacak Amerika'da. Ve bununla birlikte yani yaklaşık 2 trilyon dolarlık bir yardım paketi açıklamış oluyor Amerika. Şimdi bunun önemi şu, 2019 yılı gayri safi hasılasının 20-21 trilyon civarında olduğunu düşünürsek Amerikan ekonomisinin onda birine tekabül eden bir rakam tek bir seferde ekonomiye destek olarak verilecek paket mahiyetinde. Burada neler var diye baktığımızda özellikle basına yansıyan kadarıyla, tabii paketin detayları henüz tam anlamıyla yansımış değil ama ailelerde fert başına 1200 dolarlık bir yardım tek seferlik ve çocuk yine çocuklar için de 500 dolarlık, 500'er dolarlık her bir çocuk başına bir yardımdan bahsediliyor. Tabii sağlık sisteminin geneli üzerine yapılan bir yardım diyebiliriz. Bu sağlık sistemini ayakta tutmak için, aynı zamanda iş yerlerine dönük ödemeli yapmalarını kolaylaştırmak için bir yardım. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Tabii Amerikan borsasına takip ettiğimizde esasen dün rakamlar da basına yansıdı. 1933'ten bu yana Dow Jones 1000'deki en yüksek sıçrayışını yaptı yukarı yönlü. Ama tabii bu bir türbülansın aslında yansıması. Çünkü son iki haftada tam 4 kez borsa kapandı. %7 üzerinde düşüş sergilendiği için. Dolayısıyla yani bir taraftan bir gün yükseliş, bir gün rekor düzeyde düşüş. Müthiş bir türbülans var. Trump dün hem Fox News'da hem de günlük basın bilgilendirme toplantısı oluyor malum koronavirüs görev ekibiyle birlikte, öyle diyelim. Orada konuşurlarken 12 Nisan'ı işaret etti esasen Fox News'daki mülakatında öncelikle. Ve dedi ki 12 Nisan itibariyle biz muhtemelen şalterleri yeniden kaldıracağız. Ekonomi yeniden faaliyete geçecek anlamında kullandı. Ama tabii küresel açıdan baktığımızda tabii Trump bu açıklaması dolayısıyla eleştiriliyor. Çünkü hani bunun çok erken olduğunu söyleyenler var. Nitekim küresel açıdan da Ian Bremmer mesela bir analisttir, bilinir uluslararası arenada. Onun bir açıklaması oldu ve dedi ki ikinci çeyrekteki büyüme, yani daha doğrusu küçülme, dünyada şu an bizi de dinleyen aslında dinleyicilerimizin çoğunun hayatında gördüğü en yüksek düzeydeki küçülme olacak. Bununla ilgili çeşitli rakamlar basına yansıyor aslında. Amerikan ekonomisi özelinde söylersek, örneğin ikinci çeyrek derken Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kastediyoruz esasen. Burada %8 ve %15'ten bahsediliyordu. Goldman yeni bir açıklaması oldu, basına yansıdı birkaç gün önce. %24'ten bahsediyor Amerikan ekonomisinin bir çeyrekteki küçülmesinden bahsederken. Bu çok ciddi bir rakam gerçekten. Yani hiç bizim kendi yaşadığımız dönemde görmediğimiz bir rakam, o anlamda bahsedebiliriz. Bununla birlikte başka bahsedeceğimiz yine elbette petrol fiyatları. Petrol fiyatlarının halası da 27-28 dolarlardan bahsediliyor ama Forbes'da yayınlanan bir analizde küresel koronavirüs kaygılarının sürmesi durumunda 10-15 dolar düzeyinde seyredebileceğini söylüyor Forbes. Bu da yine küresel ekonominin içinde bulunduğu aslında durumu göstermesi açısından önemli bir veri. Dünya geneline baktığımızda ise esasen çok çarpıcı olan rakamlar var. Yani şu an örneğin 300 milyondan fazla öğrenci evinde, okula gitmiyor. Dahası 3 milyardan fazla insan evinde, daha doğrusu 3 milyardan fazla insana evinde durması yönünde bir telkin var. Dünya nüfusunun yarısından bahsediyoruz. Dolayısıyla çok ilginç bir dönemden geçiyoruz şu an itibariyle. Bununla birlikte başka vereceğimiz örnekler de var aslında. Şimdi Çin'de çok farklı konular konuşuluyor baktığımızda. Örneğin South China Morning Post, Hong Kong'da yayınlanan bir gazetedir. Çin'deki rakamların analiz edilirken şöyle bir şeyden bahsediliyor ve deniyor ki Çin'deki pozitif görülen COVID-19 vakalarının yaklaşık üçte birinin asemptomatik olduğu söyleniyor. Yani hiçbir semptom göstermeksizin ya da tipik koronavirüs rahatsızlığı semptomları göstermeksizin hastalığı yaşadıkları söyleniyor. Şimdi bu önemli. Neden önemli? Çünkü eğer böyle bir rakam var ise bu aslında evde kalmanın gerekliliği konusunu bir kez daha gösteriyor. Çünkü kişiler kendini iyi hissedip dışarı çıktıklarında başkalarına bunu geçirebiliyorlar, bu hastalığı. Dolayısıyla siz aslında asemptomatik bir şekilde COVID-19 geçiriyorsunuz belki ama bunu hissetmiyorsunuz. Yani üçte biri COVID pozitif insanların üçte biri şu an Çin'de bu şekilde diye bir iddia var. Bu gerçekten çok ilginçti. Yine Amerikan basınına baktığımızda şu aslında pek çok şeyi gösteren bir başlık New York Times'da çıkan. Önce kim kurtarılmalı diye bir makale vardı New York Times'da ve etik olarak yapılması gerekenler ve tercihler üzerinde duruluyordu. İtalya ve Amerika örnekleri karşılaştırılıyordu ve deniyordu ki örneğin İtalya'da hayatta kalma ihtimali daha yüksek olanların tercih edilmesi yönünde bir durum var. Hani hastaneye önce gelen gibi durumlar değil de tabii çok böyle kötümser, karamsar bir tablo gibi aslında tabii ki hani oluyor ama neticede olanlardan bir taraftan, yaşananlardan bahsediyoruz. Diğer taraftan aynı çalışma içerisinde bir Harvard Üniversitesi'nin çalışmasına atıf yapılıyor ve deniyor ki Amerika'daki çoğu bölgede yetersiz hastane yatağı olması dolayısıyla sorun yaşanacak önümüzdeki günlerde deniyor. Bu da yine tekrar başa döndüğümüzde Amerika'daki o koronavirüs yardım canlandırma paketinin neden ihtiyaç duyulduğu ve hani neden hem sağlık sistemine destek olması gerektiği konusunda çok önemli bir veri. Diğer taraftan Asya'da yine konuşulan önemli bir konu var. O da Hong Kong, Japonya ve bazı başka ülkelerde aslında ikinci dalga koronavirüsün görülmekte olduğundan bahsediliyor. Ve yeni vaka artışının kaçınılmaz olduğuna bahsediliyor. Bu Independent'da çıkan bir makaleydi. Ama şöyle baktığımızda makale içerisinde aslında önemli bir takım veriler var. Örneğin deniyor ki İngiltere, Amerika ve Fransa hükümetine danışmanlık yapan uzmanlara göre normal hayat üzerindeki sınırlamalar önümüzdeki süreçte bir kaldırılıp bir tekrar konabilir bu ülkelerde. Çünkü ulusal sağlık sistemlerinde dönem dönem aşırı yüklenmelerin olma ihtimali var. Dolayısıyla hani bu sürece hazırlıklı olmalıyız gibi bir uyarı vardı Independent'ta. Özür diliyorum. Bununla birlikte Amerika, tekrar Amerikan basınına döndüğümüzde Washington Post'ta Amerika'daki pandeminin merkezi New York olarak bahsediliyor. Ve şu an New York'taki case sayısı 25 binin üzerinde, ki Amerika genelinde yani vaka sayısı 25 bin üzerinde. Amerika genelinde bu rakamın 50 binlerde olduğunu düşünürsek Amerika'daki görülen vakaların yaklaşık yarısı New York'ta görülüyor. Ve Amerika ekonomisi için Washington Post'ta çıkan makalede yaşam destek ünitesine bağlı deniliyor şu an. Bunlar çok önemli elbette. Dolayısıyla tekrar bu yardım paketinin gerekliliği konusunda bize fikir veriyor. Bir de Amerika'da şu an şu konuşuluyor. New York valisinin bir açıklaması oldu ve 30 bin kişinin solunum cihazına ihtiyaç duyacağı önümüzdeki dönemde söylendi. Ve Amerika federal hükümetine sadece 4 bin solunum cihazı gönderdiği ve 26 bin kişinin açıkta kalacağı ve bunların ilgili ne yapılacağıyla ilgili bir kriz ortamı var şu an. Dolayısıyla yani küresel düzeyde baktığımızda her ülkenin kendi özelinde uğraşmakta olduğu bir problem olduğunu görüyoruz. Yarın G20 liderlerinin bir telekonferansı olacak. Olağanüstü bir toplantı olacak G20 liderlerinin koronavirüs bağlamında. Oranın takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de bahsetmek istediğim en son dün bizde de uluslararası basında da çıktı ki bizde de yer aldı bildiğim kadarıyla. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir açıklaması oldu ve bu pandeminin neden dikkate alınması gerektiğini aslında gösteren rakamlardı. İlk vaka görüldükten 100 bin vakaya ulaşana kadar geçen sürenin 67 gün olduğunu, ancak 100 bin kişiden 200 bin kişiye gelene kadar bu sürenin 11 güne düştüğünü, 200 bin ile 300 bin kişi arasına vakanın ulaşmasının ise 4 gün sürdüğünü küresel düzeyde bahsediyor. Ama şu an bu rakam 400 bin oldu ve 300 binden 400 bin vaka rakamına ulaşılan gün sayısı 3'e düştü. Dolayısıyla hızla artıyor bu yayılım. Dolayısıyla yetkililerimizi dinlemek gerekiyor. Sayın Bakanımızın ve hükümet yetkililerinin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttikleri üzere insanlarımızın bu süreçte gerçekten evde durması çok mühim. Kendilerine sakınmaları gerekiyor diye söyleyebilirim.
Dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili dinleyenlerimiz, yeni gün devam edecek.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
İran Başkan Vekili Doktor Hakkı Uygur telefon hattımızda. Merhaba Sayın Uygur.
Merhabalar Funda Hanım, teşekkür ederim.
Sayın Uygur, İran'da yaşanan gelişmeleri soracağız size. Evet, COVID-19'la mücadele nasıl gidiyor İran'da? Hemen başlayalım dilerseniz.
Evet, İran'da bu COVID-19 virüsünden oldukça fazla etkilenen ülkelerden bir tanesi. Ciddi bir şekilde özellikle Şubat ayının sonlarından doğru başladı ülkede ilk vakalar.
Son rakamları dilerseniz paylaşalım dinleyicilerimizle de, nelerdir?
Resmi rakamlara göre 1900 küsürdü. 2000'e yakın ölü var şu anda. 60 bine yakın da zannedersem enfekte var. Tekrar bakmak lazım. Malum sürekli değişiyor. Ama Dünya Sağlık Örgütü İran'a bir ziyarette bulunmuştu 2-3 hafta kadar önce. Rakamların çok doğru olmadığını söyledi. İmkansızlıklar yüzünden muhtemelen 5'te 1'i rapor ediliyor dedi vakaların. İran'da da birçok ülkede görüldüğü üzere teşhis kiti sıkıntısı var. Yeterli sayıda kit yok. halk sokağa çıkma çağrılarına pek itibar etmiyor. İran'da biliyorsunuz Nevruz tatilindeyiz şu anda. Nevruz tatili 2 hafta boyunca büyük bir tatil olarak kutlanır İran'da. Herkes başka şehirlere gitti ailesiyle, araçlarla. Tahran'dan böyle on binlerce, yüz binlerce araçlı konvoylar ülkenin diğer şehirlerine gitti, tatil beldelerine gitti. Şimdi bunlar geldikten sonra ne olacağı konusunda bir tedirginlik var. Haberlerden görebildiğimiz kadar büyük AVM'lerin alt katları, garajları vesaire hastanelere çevriliyor. Zannedersem İran bir müddet daha bu krizle ciddi olarak mücadele edecek. Teknik sıkıntıları var, altyapı yetersizliği var, uluslararası yardım alamadıklarını söylüyor yetkililer Amerikan yaptırımlarından dolayı. Halkın çok ciddi almaması var, siz de muhtemelen görüyorsunuzdur haberlerde. Çeşitli evet. merasimler, özellikle dini merasimler uyarılara aldırış olmadan devam ediyor. Binlerce, on binlerce kişinin katıldığı gösteriler. En son geçtiğimiz günlerde bir devrim muhafızları komutanlarından birisi öldü yine bu virüsten dolayı. Onun cenaze töreninde binlerce insan bir aradaydı mesela. Dolayısıyla kolay olmayacak ama İran elindeki imkanlarla mücadele etmeye çalışıyor bu hastalıkla.
Peki sağlık sistemini nasıl değerlendiriyorsunuz İran'da, mevcut sağlık sistemini? Yeterli mi?
Aslında İran'daki sağlık sistemi bölge ülkelerine göre nispeten iyi bir sağlık sistemi var. Kırsala kadar yayılmış sağlık hizmetleri var. Çok ucuza diyebileceğimiz rakamlarla, meblağlarla insanlar sağlık hizmetlerine ulaşabiliyorlar. Ama tabii böylesi beklenmedik bir salgın ve geç müdahale edilmesi İran'ın en büyük sorunlarından biri bu. Hatırlayacak olursanız Türkiye ile sınır kapısının kapatılmasının temel sebeplerinden bir tanesi uçuşların vesairenin durdurulmasının kumun karantinaya alınmamasıydı. Sağlık Bakanımızın bizim bu yönde tavsiyeleri olmuştu. Ama İran'daki hem siyasi hem dini sebeplerden dolayı, birçok sebepten dolayı İranlı yetkililer buna yanaşmadı. Kum şehrinin kutsallığı da tabii Şiiler için bunda etkili oldu. Ve virüs bütün ülkeye yayıldıktan sonra mücadele etmeye başladılar tam olarak. Bu da tabii imkanları ne kadar iyi olursa olsun nispeten. Çünkü İran'a Afganistan gibi, Irak gibi, hatta Azerbaycan gibi ülkelerden sağlık turistlerinin gittiğini biliyoruz. Bu ülkeden sağlık hizmeti aldıklarını biliyoruz. Aslında dediğim gibi bir çökmüş bir sağlık sistemi yok. Yeterli bir sağlık sistemi var normal şartlar altında. Ancak işin ciddiye alınmaması, Çin'le olan uçuşların durdurulmaması, krizin ilk günlerinde, bu hastalığın yayıldığının ilk günlerinde Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin önümüzdeki cumartesi, yaklaşık bir ay kadar önceydi, önümüzdeki cumartesi günü her şey normale dönecek tarzı açıklama yapması biraz şeye sebep oldu. Rehavete sebep oldu yetkililer ve halk arasında. Dolayısıyla onun için zorlanıyor. Yoksa sağlık sisteminin dediğim gibi görece olarak iyi olduğunu söyleyebiliriz İran'da.
Evet, peki aşı çalışmaları var mı bildiğiniz?
Aşı çalışmaları var. Bu yönde açıklamalar yapılıyor. Ama bunları ben gerçi çok gerçekçi bulmuyorum. Bunlar muhtemelen topluma bir moral aşılamak amacıyla belirtiliyor. Çünkü ben hani işin teknik tarafını tabii ki bilmiyorum ama bu aşının geliştirilmesi, üretilmesi, yayılması vesaire uzun bir sürece yayıldığını biliyoruz. Çin'in, Amerika'nın, Avrupa bazı ülkelerin uğraştığını da biliyoruz bunda. Yani bunun çok çabuk bir çözüm olacağını düşünmüyorum. Ama muhakkak ki çalışıyorlardı. Ülkenin laboratuvarları, doktorları, bilim adamları böyle ciddi bir tehlike karşısında. Çünkü biliyorsunuz biz sizin programınızda da İran'ı çok konuştuk. İran'ın karşı karşıya olduğu tek sorun bu sorun değil. Ağır ekonomik şartlar var. Ağır siyasi şartlar var. Dolayısıyla bunun da üstüne gelmesi oldukça zor durumda bıraktı. Dolayısıyla muhtemelen bu aşı çalışmaları da şu anda tam hızıyla sürüyordur. Ama çok kısa sürede bence bir sonuç beklemek gerçekçi olmayacaktır.
Evet, tam da gelmek istediğim nokta oydu aslında. Ekonomik durumunu sormak istiyorum. İran'da bizdeki gibi üretim durdu mu, her yer kapandı mı? Ne olacak bu Nevruz tatilinden sonra?
Nevruz tatilinden sonra çeşitli açıklamalar var. Bazı şehirlere karantina alalım diyorlar. Devlet memurlarına ücretli izin verilmesi gündemde. Farklı bölgelerde farklı tedbirler var. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Mücadele tek elden yürütülmüyor. Sağlık Bakanlığı'nın kontrolündeki şey var. Cumhurbaşkanı Ruhani çok eleştiriliyor. Devrim lideri Hamenei askerleri sahneye davet etti. Onlara yetki vermeye çalıştı. Yani bir karmaşa da var. Hep bahsettiğimiz o İran sistemindeki ikili siyasi yapıdan dolayı bir nevi rekabet buraya da yansımış durumda. İşte bir taraftan devrim muhafızları, bir taraftan hatta Hizbullah üyeleri, Lübnan'dan bahsediyorum. Lübnan Hizbullah üyeleri kendi bayraklarıyla, Lübnanlı bayrakları, Hizbullah bayraklarıyla dezenfekte işlemlerine katılıyorlar bir yerlerde. Ev ev geziyorlar. Bir taraftan işte Sağlık Bakanlığı'nın kendi mücadelesi var. Üretim vesaire İran'da zaten dediğim gibi bu iki haftalık süreçte hayat durur. Normal şartlarda da durur. Durmuştu. Ama bundan sonraki döneme bakmak lazım. Ciddi bir şekilde artık bu işi tamamen bitirelim tarzı bir karantinaya giderler mi? Bu çok zor görünüyor. Zaten dediğim gibi ekonomik göstergeler çok kötüydü. Ağır yaptırımlar altında ülke. Petrolünü satmakta çok zorlanıyordu, satamıyordu. Petrol fiyatları biliyorsunuz müthiş şekilde düşmüş durumda. Onun dışında geçtiğimiz günlerde Amerika bu yaptırımlar kapsamında olmayan normalde petrokimya ürünlerine de ki İran buradan ciddi bir gelir elde ediyor. Bunun da artık yaptırımlara dahil olduğunu söyledi. Yine geçtiğimiz haftalarda FAT Mali Eylem Şeffaflık yasası da İran'ı kara listeye aldı. İran'la iş yapmak yabancı ülkeler için, şirketler için çok daha zor hale geldi. Dolayısıyla bütün bunlar birleştiği zaman zaten ekonomi çok durumda. Onun için İranlı yetkililerde muhtemelen şöyle bir hesaplama var. Tamam bu virüs ağır. İçimizden biliyorsunuz elitlerden de çok sayıda kimse öldü. Hatta biz de merkez olarak bunların infografiklerini yapmıştık. Devrim muhafızları komutanı, milletvekili, belediye başkanı, din adamı vesaire vesaire çok sayıda kişi, tanınmış kişi, kamuoyunda tanınan kişi bunlar da hayatını kaybetti. Ama şöyle bir hesaplama olabilir. Yani biz mesela işte 10 bin kişiyi feda etmeyi, kurban vermeyi ekonominin durmasına tercih edebilirler. Çünkü dediğim gibi ekonomi zaten çok zor durumda. 83 milyon insanın geleceği söz konusu. Amerika ile olan gerginlik günden güne artıyor. Yine takip ediliyor haberlerde Taci üssü, Amerika'nın Irak'taki ana üslerinden biri Taci'ye sürekli saldırılar var ve bu saldırılarda artık Amerikalılar, İngilizler, koalisyon askerleri hayatını kaybediyor. Buna Amerika'nın yaptığı bir takım hazırlıklar var. Irak'ta işleri değiştiriyor. Tatbikatlar yapıyor bölge ülkeleriyle. Hava savunma sistemleri getiriyor üslerini korumak için. Dolayısıyla bütün bu sıkıntılı ortam göz önüne alındığında İran bir şekilde hayatını sürdürmeye çalışacaktır, devam ettirmeye çalışacaktır. Tabii İran'daki ölülerle ilgili şöyle bir faktör de var. Ölenlerin birçoğu İran-Irak Savaşı'ndaki kimyasal silahlardan etkilenmiş insanlar. Biliyorsunuz zaten onların solunumlarında güçlük yaşayan hastalar bunlar. Savaş zamanında kimyasal yara alan birçok eski asker, eski komutan da hayatını kaybetti. Dediğim gibi bütün bunlara rağmen yönetim için hayatı durdurmak bence bir opsiyon değil. Bunun ne ruhani ister ne de devletin içinde etkili başka güç odakları ister diye düşünüyorum. İran bunda bir savaşın parçası olarak görecektir. Zaten 40 yıldan beri tabiri caizse olağanüstü şartlarda yaşayan bir ülke. İşte devrimin ilk 8-10 yılı savaşla geçti. Ondan sonra yaptırımlar, bölgesel savaşlar vesaire derken bu tür şeylere bir nebze alışıklığı var kriz ortamına. Muhtemelen bu krizde bu bir şekilde yönetecekler böyle.
Son olarak kısaca yorumunuzu sorayım. Peki tüm bu olaylar Ruhani'nin siyasi konumunu etkiler mi? Halkta bir değişim isteği var mı İran'da?
Halkta ciddi bir değişim isteği var. Halkta ciddi bir umutsuzluk var. Ciddi bir hayal kırıklığı var. Ruhani'den çok büyük umutlar vardı Ruhani'ye yönelik olarak. Amerika ile imzalanan nükleer anlaşmadan müthiş bir umut vardı. İran'daki o dönemdeki atmosferi hatırlıyoruz, sosyal atmosferi. Ve en son işte geçtiğimiz ay yapılan meclis seçimlerini hatırlıyoruz. Tahran'da gibi büyük şehirlerde, başkentte %25'lerde kalan bir seçim ortamı ki bu resmi rakam birçok gözlemci çok daha düşük olduğu konusunda ısrarcı bu seçime katılımın. Bütün bunlar şunu gösteriyor, yani halk bir değişim istemekle beraber bir umutsuzluk içinde de oy vererek birçok değişiklik denemesinde yaptı, başarılı olamadı. Yani Ruhani gibi çok ılımlı, aslında güvenlik bürokrasisinden gelen, hani devlete, rejime meydan okumayan bir isim bile en temel reform girişimleri başarısız oldu, izin verilmedi. Diğer taraftan gösterilerle sokağa çıkarak bir şeyler yapmaya çalıştı. En son geçtiğimiz yıl Kasım ayında görüldüğü üzere çok sayıda, yüzlerce kişi, tam bu sayı verilmediği için bilemiyoruz, evet, hayatını kaybetti. Yani halkta bir umutsuzluk var, değişim beklentisi muhakkak var. Ama bu süreç dediğim gibi gittikçe zorlanıyor. Çünkü artık halk da umudunu kesmeye başlıyor bir şeylerden.
Ne yazık ki, evet.
Ruhan da bunun farkında. Onun için son dönemde biraz tabiri caizse vurdum duymaz bir siyaset izlediğini söyleyebiliriz.
Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İran Başkan Vekili Doktor Hakkı Uygur'a verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Yeni Gün programının sonuna geldik. Yarın yine 9 haberlerinden sonra biz buradayız. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Yeni Gün.